Çınaraltı.
Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Şu anda radyonuzun frekansı TGRT FM'de. Bizler size İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz ve dinlediğiniz program her hafta bu saatte sizlere ulaşan Çınaraltı programı. Bu hafta da bu Çınaraltı programında bir saate yakın bir beraberliğimiz olacak sizlerle. Ve kısmet olursa şöyle nostaljik moda tabirle nostaljik bir sohbet yapacağız. Ancak programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Hadiseler var ki insan çoğu zaman bilse bile farkına varmıyor. Farkına vardığı zaman da bu bilgi şimdiye kadar belki defalarca rastladığı ancak ayrıntıları gözünden kaçmış olan bir bilgi insanı hayli heyecanlandırıyor, hayrete düşürüyor. Bunlardan bir tanesi de ecdadımızın Osmanlı Türklerinin üç kıtaya yayılan nüfuzları, hakimiyetleri. Öyle ki bugün Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da üzerinde irili ufaklı pek çok devletin kurulduğu bir coğrafyada bir asır, iki asır, üç asır, dört asır, hatta beş asır kaldıkları yerler var. Rumeli'de mesela öyle yerler var ki Osmanlı Devleti beş asırdan fazla bir zaman buralara hakim olmuş. Ve Rumeli'de öyle şehirler var ki bugün üzerinde başka devletler kurulmuş. Bu şehirler Anadolu'da çok bildik de şehirlerden çok daha önce fethedilmiş, Osmanlı hakimiyetine girmiş. Daha önceki programlardan birinde Avrupa'daki Osmanlı hakimiyetinden bahsetmiştik. Hangi ülkelerde, hangi şehirlerde Osmanlıların ne kadar kaldığını ve Avrupa'da nerelere kadar ulaştıklarını üzerinde durmuştuk ve görmüştük ki Rusya işlerine, İngiltere, Fransa, Danimarka, hatta İzlanda kıyılarına kadar Osmanlı denizcileri ulaşmışlar. Belki bir fetih olarak değilse bile hakimiyet nüfuzu, hakimiyet sahası olarak ulaşmışlar. Bu hakikaten bizi hayrete düşürdü. Ancak bu programda ancak Avrupa'daki Osmanlı hakimiyeti üzerinde durduk. Halbuki Osmanlı Devleti Avrupa'dan ibaret değildi. Ve bu programda da istedik ki Osmanlı Devleti'nin Asya ve Afrika üzerindeki hakimiyet sürelerin üzerinde duralım. Osmanlı Devleti Asya'da ve Afrika'da nerelere kadar uzanmış ve buralarda ne kadar durmuş? Diyeceksiniz ki bu durmanın ehemmiyeti ne? Bu bir kere Osmanlıların süper güç olma hususiyetinin bir alameti. İkincisi bu ülkelerde uzun müddet kalma, o ülkelerin kültüründen etkilenme bu ülkeleri kültür bakımından etkileme manasını taşıyor. Ve bu ülkeler, üzerinde bir asır, iki asır, üç asır kaldığımız ülkeler öyle veya böyle müşterek bir kültürle bugün bile bizlere bağlıdır. Onun için istedik ki bu tarihi enteresan hadise, vaka üzerinde biraz duralım. Değerli dinleyiciler, Anadolu ile başlıyoruz. Şu anda da bizim vatanımız olan kadim Türk yurdu Anadolu. Anadolu 800 bin kilometreye yakın bir mesafedir, yaklaşık 750 bin kilometre. Ve başşehir Ankara'da Anadolu üzerindedir. Değerli dinleyiciler, Anadolu dünyanın en enteresan, en stratejik yerlerinden birisidir. Bir yarımadadır. Asya ile Avrupa'nın arasında, Afrika'ya yakın, çok kritik, enteresan bir yerdir. İklimi müsait, dört mevsiminde yaşandığı, arazisi mümbit, olabildiğince su kaynakları bulunan, ideale yakın bir vatandır. Türkler malum Orta Asya'da, Türkistan'da yaşayan bir topluluk idi. Buradan sonra, Türkistan'dan sonra Türklerin ikinci vatanı Anadolu olmuştur. Anatolia, güneşin doğduğu yer manasına gelen Yunancı bir kelimedir. Yunanlıların buraya verdiği isimdir. Anatolia, güneşin doğduğu yer manasına gelir. Oradan bozula bozula Anadolu olmuştur. Asya Minor, küçük Asya'da denir buraya. 1071 senesinde Malazgirt meydan muharebesi var. Selçuklu Türkleri ile Bizanslar arasında. Bu zaferi, bu harbi Selçuklular kazanmıştı, Selçuklu Türkleri. Ve Selçuklu Türk prenslerinden Kutalmış oğlu Süleyman Şah bir orduya kumanda ederek Anadolu'yu fethetmiştir. Zaferi kazanan Alparslan'dır ama Anadolu'yu fethini gerçekleştiren, daha doğrusu bu şerefi taşıyan Kutalmış oğlu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah 1077 senesinde merkezi İznik olmak üzere Türkiye Devleti'ni kurmuştur. Selçuklu Devleti ve Büyük Selçuklu Devleti'nin yüksek hakimiyeti altında Türkiye Devleti'nin, ki o zamanki ismi Anadolu Selçuklu Devleti, buranın ilk hükümdarı olmuştur. Yalnız Türklerin Anadolu'ya gelişi 1071 ile başlamaz değerli dinleyiciler. Evet, 1071'den sonra Türkistan'daki Türkler akın halinde İran üzerinden veya Hazar Denizi üzerinden, Kafkasya üzerinden Anadolu'ya gelmiş yerleşmişlerdir. Ancak 1071'den çok önce de Türkler Anadolu'nun şu veya bu bölgesini işgal etmişler, buralara yerleşmişler, yurt kurmuşlar ancak bir devlet oluşturamamışlardır. Anadolu 1071'den önce Bizans hakimiyetindeydi. Buraya gelip yerleşen Türkler de Bizans hakimiyetine girmişler. Yalnız değerli dinleyiciler, bu Türklerin büyük çoğunluğu henüz İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasından evvel Anadolu'ya geldikleri için burada cari olan Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Ve böylece Anadolu'da hatırı sayılır bir Türk Ortodoks nüfusu yaşamaya başlamıştır. Bu Türk Ortodoks nüfusun çoğu Selçukluların ve Osmanlıların bu bölgede hakimiyet kurmasıyla İslam dinine girmişlerdir. Ve Anadolu'nun vaktiyle pek çok yerinde Rumca konuşan Müslümanların büyük çoğunluğu işte bu Türk asıllı Ortodokslardan gelmektedir. Hepsi Müslüman olmamıştır bu Türk asıllı Ortodoksların, değerli dinleyiciler. Karamanlı Rumları denilen bu Ortodoks Türkler Lozan Anlaşması'na kadar Anadolu'nun bilhassa Orta Anadolu'da yaşamaya devam etmişler ve mübadeleyle aslen Türk oldukları halde büyük bir hata neticesinde Yunanistan'a gönderilmişlerdir ki bunların Yunanlılarla ırk olarak bir bağlantısı olmadığı gibi Yunan Harbi'nde de Türk hükümeti tarafında, Türk orduları tarafında yer almışlardı. Evet, bugün Anadolu'nun pek çok yerinde Malazgirt Harbi'nden çok önceye ait Türk izlerine rastlanmaktadır. Anadolu 1071'den sonra tedricen fethedilmiştir değerli dinleyiciler. Tamamı fethedilmiş değildir. En son Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u fethederek, buradaki Pontus Rum İmparatorluğunu yıkarak Anadolu'da Bizans'ın son kalıntısını da temizlemiştir. Selçuklu İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Anadolu pek çok Türk beyliğine bölünmüştür değerli dinleyiciler. Bunlardan bir tanesi Osmanoğullarıydı. Stratejik konumları ve ilk hükümdarlarının istisnasız büyük çapta dahiler olması sebebiyle yavaş yavaş diğer Türk devletlerini ortadan kaldırarak Anadolu birliğini tekrar ve kesin bir şekilde kurdular ve böylece Selçukluların halefi oldular. Ancak Anadolu'nun tamamı ilk zamanlarda fethedilmiş değildi. Anadolu'nun son parçaları ancak Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'ye katılmıştır. Ki bu durum Anadolu'nun fethi işinin ne derece azametli olduğunu göstermeye kafidir. Çünkü Kanuni Sultan Süleyman devrinde Türkler çoktan Viyana'ya, Fas'a, Habeşistan'a hatta Moskova yakınlarına erişmişlerdi. Ama hala Anadolu'da hakim olmadıkları yerler vardı. Onun için Anadolu'da Türk hakimiyeti, hatta Osmanlı hakimiyeti her bölgede aynı zamanda kurulamadı. Üsküdar, Orhan Gazi zamanında fethedildi. Fakat Van, 2 asır sonra, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'ye katıldı. Anadolu'nun şehirlerinin, kasabalarının, bölgelerinin hangi tarihlerde elimize geçtiği, Türklerin ve Osmanlıların eline geçtiği uzun bir meseledir, ayrı bir tetkik mevzudur. Bunun üzerinde durmaya gerek yok. Ancak dediğimiz gibi Anadolu'daki Türk hakimiyeti Selçuklar zamanında başlamış, Osmanlı hakimiyeti Orhan Gazi zamanından itibaren Kanuni Sultan Süleyman zamanına kadar devam etmiş. Bugün elimize bulunan toprakların tamamı Kanuni Sultan Süleyman zamanında elimize geçmiş topraklardır. Ve Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra da elimizde kalan toprakların büyük çoğunluğu işte bu Kanuni Sultan Süleyman zamanında elimize geçen, tamamı elimize geçen Anadolu topraklarıdır. Değerli dinleyiciler, Anadolu'nun hemen yanındaki Yunan adalarında ki öncelikle Rodos 12 adayla diğer Yunan adaları Sakız, Midilli, Limni, Sisam, İstanköy, Nikarya gibi bunlar Asya kıtasında olmakla beraber bunlar daha önce Avrupa'yı anlatırken, Avrupa'da Osmanlı hakimiyetini anlatırken Yunanistan'ın heyet-i umumiyesiyle birlikte incelenmişti. Bunlar da farklı devirlerde fethedilmiş. Fatih zamanında fethedileni olmuştur. Daha önce fethedileni olmuştur. Kıbrıs ise değerli dinleyiciler 10 bin kilometre yakın büyükçe bir adadır Akdeniz'de. Bu da çok stratejik bir ada. Günümüzde iki kesimli bir şekilde idare ediliyor. Kuzeyde Türkler yaşıyor. Güneyde Rumlar yaşamaktadır. Az da olsa adanın eski yerli halkı Levantenlerden dağlık yerlerde yaşayanları vardır. Bunlardan Rumların arasında kalanlar Rum Ortodoks, Türklerin arasında kalanlar Müslümandır. Bunlara Levanten denir. Dilleri bir değişiktir bunlar. Kıbrıs çok önceleri Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Hazreti Muaviye zamanında uzun yıllar İslam hakimiyetinde kalmış. Bir ara elimizden çıkmış. Sonra Memlüklerin elinde kalmış. Sonra gene elimizden çıkmış. Ve Venedikler tarafından idare olunuyordu. Venedikler tarafından idare olunurken Memlüklere ve Osmanlı Devleti'ne haraç ödediği olmuştur. Ancak Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethi 1570 ve 1571 yıllarındadır. Kıbrıs'ta Türk hakimiyeti Rumlardan değil Venediklerden bize geçmiştir. Ve 1878 yılında 93 Harbi'nin kaybedilmesi üzerine Osmanlı Devleti imparatorluğun bir parçasını teşkil etmeksi şartıyla İngiltere idaresini geçici olarak terk etmiştir. Kıbrıs'ta bir üst mahiyetindedir. Buradaki hakimleri yine hükümet tayin etmektedir. Vergisi yine İstanbul'a gelmektedir. Ancak İngiltere burada bir nevi askeri üs kurmuştur. Ancak belli bir şartın tahakkukuyla Kıbrıs tekrar bize dönecekken Osmanlı hükümetinin iddiaçıların olmayacak bir şekilde Birinci Dünya Savaşı'na girişi üzerine İngiltere Kıbrıs'ı ilhak etmiştir. 1914 yılında Kıbrıs İngiltere hakimiyetine resmen geçmiştir. Böylece Osmanlı hakimiyeti adada fiilen 300 yıl, hukuken 333 yıl devam etmiştir. 1900 59-60 yılına kadar İngiliz hakimiyeti devam etmiş. 60 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. İki halklı, iki toplumlu. Ve 1974'ten sonra Kıbrıs ikiye bölünmüştür. Böylece uzun yıllar Müslüman ve yine 3 asırdan fazla Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır Kıbrıs. Değerli dinleyiciler, güney komşumuz Suriye 185 bin kilometre karelik bir arazidir ki burada şu anda da 10 milyona yakın nüfusun 1 milyon kadarı Türk asıllıdır. Ve Arap memleketlerinin en güzel şehirleri olan Halep, Şam şehirlerinden bir ikisi olan Halep, Şam buradadır. Suriye tabi zaten daha önce Müslümanların hakimiyetindeydi ama Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilmiş. 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Tabi Suriye Hazreti Peygamber zamanında Bizans'ın elindeydi. Sonra Müslümanlar tarafından fethedilmiş. Türkler de burayı Memlük devletinden almıştır. Suriye'nin mütemmim cüzü olan Lübnan 10 bin kilometre karelik bir arazidir. Bu Lübnan'da yine Suriye'nin fethiyle beraber fethedilmiş ve yine 400 yıl Osmanlı hakimiyeti de kalmış. Bunda evveli yine Memlük İmparatorluğu'na aitti. Yine bir adım öteye geçelim. Bugünkü İsrail, namı diğer Filistin toprakları 20 bin kilometre karelik bir arazidir. Burada da Çerkezler ve Türkler yaşardı. Çok fazla olmamakla beraber. Burası da yine aynı zamanda Suriye ve Lübnan gibi Memlüklerden Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş. 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Yine o zamanlar mevcut olmayan Ürdün devleti ki Suriye vilayetine bağlı topraklardır burası. Bir kısmı Filistin. Bugün 100 bin kilometre yakın bir arazidir. 90 bin kilometre karedir. Burada Türkler de yaşamaktadır. Hatırı sayılır bir Çerkez nüfusu da vardır. Sultan Hamit zamanında buraya yerleşmiş. Çeçenler vardır. Burası yine Yavuz Sultan Selim zamanında Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin'le beraber fethedilmiştir. Ve 400 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır.
Uyguristan, Kırgızistan, kırıp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler. Ana yurdum Türkistan'ı bölüp uygenler. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydu. Kara kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydu. İnan bekler, aldan bekler. Bekler aldan bekler ey Türk yiğitler. 40 asırlık tarih kezayip borgen Türkler. 40 asırlık tarih kezayip borgen Türkler. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydu. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu. Özbek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydu. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu. Türkistan Azerbaycan yurdumuz. Türkistan Anadolu ey güzel yurdumuz. Sen gel kurban boleylik ey ana yurdumuz. Sen gel kurban boleylik ey ana yurdumuz. Özbek Türkmen Kırgız Kazak bir boydu. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu. Özbek Türkmen Kırgız Kazak Azer bir boydu. Kara kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydu.
Evet değerli dinleyiciler, Irak'a geçelim. Irak 450 bin kilometre karelik bir geniş bir arazi. ve uzun yıllar Abbasi devletine merkez olmuş Şam Emevilerin, Bağdat Abbasilerin merkezidir. Burası değerli dinleyiciler, kuzeyi, yani Kuzey Irak, Musul ve çevresi 1516'da Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiş ve 400 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. 1918'de hepsi, Suriye, Lübnan, Filistin, Ürdün, Irak 1918'de bizim elimizden çıkmıştır ve 402 yıl kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır. Güney, Orta ve Güney Irak, yani Bağdat ve Basra vilayetleri Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmiştir. Bir ara 1624-1638 yılları arasında bir 14 yıl kadar İran Safevileri tarafından işgal edilmiştir. Bu fasıla çıktıktan sonra 370 yıl kadar Osmanlı idaresinde yaşamıştır. Buraları Kanuni Sultan Süleyman fethetmiş. İkinci Fatih ise Sultan 4. Murat olmuştur. Burasını da Osmanlılar Safevilerden almıştır. Safeviler de burayı Türk devleti olan Akkoyunlardan almıştır. Akkoyunlar da Irak'ı Karakoyunlardan almıştır. Onlar da Türkleşmiş bir Moğol devleti olan Celayirlilerden, Celayirliler İlhanlılardan, İlhanlılar Harezmşahlardan, onlar da Selçuklulardan almıştır. Irak'ta Türk hakimiyeti Kanuni Sultan Süleyman'ın Bağdat'ı fethettiği 1534'ten çok önceleri. 1055 senesinde Tuğrul Bey'in Bağdat'a girip Irak'ı fethetmesiyle başlar. Böylece değerli dinleyiciler, Irak 900 yıl kadar kısa fasılalarla Türk hakimiyetinde kalmıştır. Irak'ın mütemmim cüzü olan Kuveyt yine aynı yıllarda Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmiş. Irak'tan birkaç sene önce 1915 yılında elimizden çıkmıştır. Böylece 381 yıl Kuveyt kaymakamlığı, o zaman kaymakamlıktı burası, Basra vilayetine bağlı bir kaymakamlıktı, Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Şimdi biraz güneye inelim. Bugün Suudi Arabistan Devleti'nin bulunduğu Arabistan Yarımadası'nın büyük kısmında Osmanlı hakimiyeti, ki 2 milyon kilometreye yakın bir topraktır ve Müslümanların mukaddes mekanları olan Mekke ve Medine de buradadır. Hicaz, Necit, Cebel Şammar, Asir, Aksa olarak ayrılır. O zaman böyle ayrılıyordu. Burası da Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi sırasında kendiliğinden Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Yani işgal edilmemiş, fethedilmemiş, kendisi Osmanlı devletine iltihak etmiştir. 1517'den 1916 yıllarına arasında 400 yıla yakın bir zaman burada Osmanlı hakimiyeti kurulmuştur. 1916'da İngiliz destekli Bedevi isyanıyla birer ikişer Arabistan toprakları elimizden çıkmıştır. Yalnız Medine'deki Türk hakimiyeti 1918 yılına kadar devam etmiştir. Yani 2 yıl daha fazladır Medine Münevvere'deki hakimiyet. Yemen'e inelim. 200 bin kilometre karelik Yemen, ki dağlık topraklarıyla vaktiyle çok mamur, fakat daha sonra çeşitli tabi hadiselerle, tabi afetlerle fakir duruma düşmüş olan Yemen, ki çok stratejik bir toprak parçasıdır. Günümüzde Osmanlı Devleti'nin Yemen'de ne işi vardı, Yemen'i niye fethetmiş, Yemen için niye mücadele etmiş diyen bazı saf dilleri duyuyoruz. Yemen o zaman için bugünkü Kıbrıs'tan'da çok daha stratejik bir yer idi. Çünkü Yemen, Kızıldeniz'in, Hicaz'ın ve Mısır'ın kapısı, girişi durumundadır. Yemen'i elinde tutan, Mısır'ı ve Hicaz'ı da elinde tutar. Nitekim İngilizler Yemen'i de bu sebeple ellerinde tutmuşlardı. Yemen, Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilmiş ve 401 yıl 1918 yılına kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Bu müddet zarfında zaman zaman kuzey kısımdaki Zeydi isyanlarıyla bazı toprak parçalarının Türkiye hakimiyetinden çıktığı görülüyorsa da bunlar kısa fasılalardır. Kuzey Yemen'de bulunan Zeydiye mezhebi var. Şiilerin Zeydiye kolu. Bunlar zaman zaman Osmanlılara karşı ayaklanmış. Zaten Yemen askerleri bunun için Yemen'e gitmişlerdir. Bu isyanlar büyük ölçüde İngiliz destekli olmuştur. Ve Osmanlı hakimiyeti Yemen'de çöktükten sonra da buraya İngilizler çöreklenmişlerdir. Tıpkı Mısır'a Hicaz'a, Ürdün'e ve Kıbrıs'a çöreklendikleri gibi. Buradan Yemen'den Yemen'in doğu komşusu Umman'a geçelim. Umman 212 bin kilometre karelik bir arazisi olan bir devlettir, sultanlıktır. Burası değerli dinleyiciler, imtiyazlı şekilde idare edilen bir yerdi. Doğrudan doğruya Osmanlı hakimiyetine girmemiş, tabiyet yoluyla 20. asırın ilk yıllarına kadar padişahı, Osmanlı padişahını metbu tanımıştır. Umman'da sultanlık devam etmiştir. Umman sultanı Osmanlı padişahının metbu olmuştur. Malum Osmanlı devletinde bazı topraklar doğrudan Osmanlı devletine bağlıdır. Vali vasıtasıyla idare edilir. Bazı topraklar ise kendi hükümdarları tarafından ancak Osmanlı padişahına bağlı olarak idare edilir. Mesela Romanya, Gürcistan, Sakız, efendim Doğu Anadolu'daki bazı Kürt prenslikleri, Umman gibi, Fas gibi devletler kendi hükümdarları tarafından idare edilmiş ancak Osmanlı padişahını metbu tanımıştır. Umman'ın durumu da böyledir. Hadramut, yani bugün Yemen'in bir parçası olan Hadramut ise daha sonraları, yani Yavuz Sultan Selim'den sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı denizcileri tarafından fethedilmiştir. Aden de bunun içindedir. O da yine Yemen'le beraber elimizden çıkmıştır ki bu da yine 400 senelik bir Osmanlı hakimiyetini inzimam etmektedir. Bu Güney Yemen'le Kuzey Yemen'in arazi toplamı 350 bin kilometre karedir. Bir ara ayrı kalmışlardır. Güney komünist bir idareyle yönetilmiş, Kuzey ise Şii bir idareyle yönetilmiş ancak yakın zamanda Kuzey Yemen'le Güney Yemen birleşmiştir. Değerli dinleyiciler, Düveli Haliç denilen körfez ülkeleri, yani Katar, Umman-ı Mütesalih, Bahreyn ve oradaki diğer prenslikler ve küçük adacıklar 16. asır ortalarından itibaren 20. asır başlarına kadar Osmanlı idaresinde veya tabiyetinde kalmıştır. Bazıları doğrudan Osmanlı devletine bağlanmış, bazıları ise tabiyet yoluyla Osmanlı nüfuzunu tanımıştır. Böylece Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Haliç ülkelerinde, Körfez ülkelerinde Osmanlı hakimiyeti, Türk hakimiyeti 400 yıla yaklaşmaktadır. Evet değerli dinleyiciler, şimdi Orta Doğu'dan biraz yukarılara çıkalım. Gürcistan'a gelelim. Bugün bizim Kuzeydoğu komşumuz olan Gürcistan 75 bin kilometre karelik bir arazisi vardır. Burası vaktiyle sadece Gürcülerin değil, Osetlerin, Türklerin, Ermenilerin, Azerilerin, Abazaların yaşadığı geniş bir araziydi. Yakın zamana kadar Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerden birisiydi. Daha sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Gürcüler, Kafkas halklarından Lazlara, Lezgilere, Çeçenlere akraba bir kavimdir. Osmanlı Devleti'nin buradaki hakimiyeti ki Acaristan, yani bize yakın Batum ve havarisindeki Osmanlı hakimiyeti, daha Fatih Sultan Mehmet zamanında başlamıştır. Ve burada yaşayan Gürcüler, ki Aziz Gregor tarafından Hristiyan yapıldıkları için Gürcü adını taşırlar. Esas Mingrelilerdir bunların adı. Buraya da Mingrelia denirdi. Hristiyan olduktan sonra Gürcü ve Gürcistan adını almıştır. Bu Mingreliler Müslüman olmuşlardır. Yani Gürcülerin Müslüman olmasında Osmanlıların tesiri olmuştur. Daha sonra Sultan 3. Murat zamanında Özdemiroğlu Osman Paşa'nın meşhur Meşaleler Muharebesiyle Gürcistan'ın tamamı Safevi İmparatorluğundan, yani İran'dan fethedilmiştir. Ancak tabi bu asırlarda Gürcistan'ın doğusu İran, batısı ise Türkiye arasında bölünmüştü. Yani tamamı fethedilmiş değildi. Ve bir kısmı İran'da kalmaya devam etmiştir Gürcistan'ın. Ama büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Gürcistan'dan Ermenistan'a geçelim. 30 bin kilometre karelik dağlık bir arazi burası. Revan merkezi, Gümrü büyük şehri. Burası da İran hakimiyetindeydi değerli dinleyiciler. 16. asır sonlarında Sultan 3. Murat zamanında İran'dan fethedilmiştir. Ancak bir asır kadar Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra yapılan bir anlaşma üzerine İran'a tekrar iade edilmiştir. Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla İran'a iade edilmiştir. 17. asırda ülkede zaman zaman Osmanlı hakimiyeti, zaman zaman İran hakimiyeti olmuştur. Sultan 4. Murat Revan seferine çıkmış ve Revan'ı fethetmiştir. Ve sonraki asırlarda yavaş yavaş büyük kısmı İran'a geçmiştir. Daha sonra burada bir Sovyet Cumhuriyeti kurularak Sovyetler Birliği'ne bağlanmıştır. Buradan Azerbaycan'a inelim. 85 bin kilometre karelik bir araziye sahip Azerbaycan, ki halkının tamamına yakını Türktür ve büyük çoğunluğu Caferi mezhebindedir. Burası ikiye ayrılıyor. Bu bir Sovyet Azerbaycan'ı var. Bir de güneyde Kuzey Azerbaycan'ı, ki Şirvan ve Araran diye bilinir. Burası, biz bundan bahsediyoruz şu anda. Azerbaycan ismiyle bilinen orası çünkü Kuzey Azerbaycan. 16. asırda Sultan 3. Murat tarafından fethedilmiştir. 25 yıl kadar, yani çeyrek asır kadar Osmanlı idaresinde yaşadıktan sonra tekrar İran hakimiyetine geçmiştir. Yıllar sonra, asırlar sonra 1918 yılında tekrar Osmanlı ordusu tarafından işgal edilmiş. Osmanlı ordusu Bakü'ye kadar gelmiştir. Ancak sonra Ruslarla ve imzalanan anlaşmayla Türk ordusu Azerbaycan'dan çekilmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti kurulmuş. Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Sovyetler Birliği'nin bir unsuru haline gelmiştir. Evet, geçelim İran'a değerli dinleyiciler. İran, Asya'nın en büyük ve güçlü ülkelerinden birisi. Yıllarca Osmanlı Devleti ile savaşmış. Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve diğer memleketlerdeki her hayırlı teşebbüsüne İran mani olmuştur. Osmanlı Devleti'nin şark sınırı hiçbir zaman emniyet altında olmadığı için Osmanlı Devleti kendisini hep huzursuz ve tedirgin hissetmek zorunda kalmıştır. Bu da acı bir hakikattir. Değerli dinleyiciler, İran mekan itibariyle Fars denilen ve Hint Avrupa kavimler topluluğundan bir kavmin memleketidir. İslamiyet'in ilk yıllarında ilk asırlarında diyelim Araplar tarafından fethedilmiş ve İslam İmparatorluğu'na katılmış, halkı Müslüman olmuştur. Daha önce ateşe tapanlar burada hakimiyetteydi. Halkı Müslüman olmuştur. Ancak Moğol tazikiyle Türkistan'dan sürülen veya kaçmak zorunda kalan Türkler yoğun bir şekilde İran'a yerleşmişlerdir. Ve böylece İran gerek Kafkasya'dan gerek Türkistan'dan gelen Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir belde haline gelmiştir. Ve İran'ın nüfus olarak çoğunluğu Türk asıllı olmuştur. Bunun neticesi olarak değerli dinleyiciler, buralarda Arap hakimiyetinin zayıflamasıyla iktidar hep Türk asıllı hanedanlarda olmuştur. Yani İran asırlarca Türkler tarafından idare edilmiştir. 1920'li yıllara kadar böyle devam etmiştir. Tahta geçen arada Kürt asıllı, Beluci asıllı birkaç hanedan vardır ama bunlar kısa süreli olmuştur. İran'ın hakimiyeti uzun yıllar Türklerin elinde kalmıştır. İşte Kaçarlar, Afşarlar, Safeviler bunlar hep Türk asıllı hanedanlardır ve Selçuklular zaten. Malum Büyük Selçuklu Devleti'nin baş şehri olan Rey bugün Tahran yakınlarında bir harabedir. Tahran'ın yakınlarındadır. Yine uzun yıllar Melikşah'ın baş şehri olmuş olan İsfahan yine bir İran şehridir. Selçuklu İmparatorluğu'nun ana vatanı bugünkü İran'dır. Ancak zamanla buradaki İranlıların Şii mezhebini kabulü ve buradaki Türklerin bir kısmını da Şii mezhebini almaları üzerine İran nüfuzu artmıştır. Ve İran 1920'li yıllardan sonra hakiki İranlıların, Farsların hakimiyetine geçmiştir. Ve o zamandan bu zamana buradaki Türk çoğunluk azınlık gibi yaşamaya başlamıştır. Hanedanları Türk bile olsa değerli dinleyiciler ayrı bir mezhepten olmaları itibariyle İran'la Osmanlı Devleti asırlar boyunca hasım olarak yaşamışlardır. Ve uzun yıllar İran'la Osmanlı Devleti arasındaki harpler eksik olmamıştır. Osmanlı Devleti Ehl-i Sünnet'i koruma ideali çerçevesinde İran'la ve İran'ın Anadolu'da Ehl-i Sünnet karşıtı cereyanların yayılması hususunda gösterdiği propagandalara mani olmak istemiştir. İşte bu propagandalara mani olmak üzere en çok mücadele eden padişahların başında Yavuz Sultan Selim Han gelir. Yavuz Sultan Selim Anadolu'da, Anadolu'daki Türkler arasında İran'ın özellikle Şah İsmail'in Şii propagandalarına engel olmak için Çaldıran Seferi'ne çıkmış, İran'ı mağlup etmiş ve Anadolu'yu mutlak bir Şiileştirme, İranlaştırma faaliyetine mani olmuştur. Bu bakımdan Yavuz Sultan Selim çok tenkit edildiği için bu sözleri söylemek mecburiyetini hissettik. Yani Yavuz Sultan Selim'in İran seferi kendi ülkesini ve halkını korumak için yapılmış son derece tabii bir müdafaa seferi ve harbidir. Değerli dinleyiciler, İran'ın büyük şehirlerinden Tebriz, Abadan, Hemedan, Geylan, Kirman, Ahvaz hep uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır ki bunlar İran'ın büyük şehirlerindendir ve halkının da büyük çoğunluğu Türktür. Tebriz, Güney Azerbaycan'ın baş şehridir değerli dinleyiciler. Burası geniş bir nüfusa sahiptir. Halkı Türktür, Caferi mezhebindedir. Kuzey Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nde uzun yıllar yaşadıktan sonra bağımsızlığını kazanmış. Ancak Güney Azerbaycan, bugün İran'ın bir toprağı olarak hayatiyetini devam ettirmektedir. İran hükümeti, Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan arasındaki irtibatı çok ciddi bir şekilde kesik tutmaya devam etmektedir. Herhangi bir ayrılıkçı akıma imkan vermemek için ve hatta Kuzey Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan mücadelesinde de İran ne yazık ki Ermenilerin yanında yer almış, hududu kapatarak Azerilerin İran Ermeni katliamından kaçmalarını imkan vermemiştir. Evet, 900 yıl kadar Türklerin hakimiyetinde yaşayan ve 1925'te Kaçar Hanedanı devrilinceye kadar bu hali devam eden İran o yıldan itibaren İranlılar tarafındadır. Ancak Osmanlı idaresi hiçbir zaman ülkenin tamamına temas edememiştir. Bu çok zordur. Saydığımız şehirlerde Osmanlı hakimiyeti belli yıllar buralarda devam etmiştir. 16. asırdan 18. asır ortalarına kadar tamamen veya kısmen devamlı olmamak şartıyla zaman zaman Osmanlı idaresine veya Geylan gibi Osmanlı tabiyetine girmişlerdir. Yani Osmanlı'yı metbu tanımışlardır. Doğrudan Osmanlı idaresine girmemekle beraber Osmanlı idaresini metbu tanımışlar. Osmanlı tabiyetinde bulunmuşlardır. Evet, şimdi geçelim Doğu Türkistan'a değerli dinleyiciler. Malum Türkistan üçe ayrılıyor. Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Güney ve Kuzey Türkistan. Batı Türkistan bugün Azerbaycan'ın, özür dilerim, İran'ın ve Afganistan'ın sınırları içindedir. Ve bugünkü Türkmenistan'ın olduğu bölgedir. Kuzey Türkistan ise Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan havalisidir. Doğu Türkistan ise bugünkü Çin devletinin sınırları içindedir. Doğu Türkistan ki merkezi Kaşgar, büyük şehirleri Urumçi, Yarkent, Hotan, Kulça, Aksu gibi şehirleri vardır. Burası Kaşgar Emirliği olarak müstakil yaşamıştır. Ve asırlar boyu Türk hakimiyetinde yaşamıştır. 1,5 milyon kilometre karelik ve nüfusu da hatırı sayılır olan bir bölgedir. Burada Uygur Türkleri yaşar değerli dinleyiciler. Malum Türkler 3 büyük gruba ayrılıyor. Oğuzlar, Kıpçaklar ve Uygurlar. Uygur Türkleri burada yaşarlar. Uygur Türklerinin özelliği, medeni hayata, göçebelikten medeni hayata en önce geçen ve bu bölgede çok büyük bir medeniyet kuran millettir. Yazıyı daha evvel kullanmışlardır. Matbaayı, barutu, kağıdı, gözlüğü keşfettikleri rivayet olunur. Çok ileri bir medeniyete sahip olduğunu günümüzdeki arkeolojik ve epigrafik buluntular bize ispatlamaktadır. Uygurlar uzun yıllar müstakil yaşadıktan sonra 19. asrın ortalarından itibaren İngiltere ile Rusya'nın anlaşması üzerine önce Rusların arkasından Çinlilerin işgaline uğramıştır. 1854 Kırım Harbi'nden sonra Osmanlıların Kırım Harbi ile Ruslarla meşgul olmasını fırsat bilen İngilizler Hindistan'ı işgal etmişler. Zaten bir asırdan beri süren işgallerini tamamlamışlar. Ve 1858 yılında Hindistan'ı ilhak etmişlerdir değerli dinleyiciler. Bu ilhakı yaparken de Ruslara Türkistan'ı vermişlerdir. Türkistan Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Ve Kafkasya, peyderpey. Ancak Çin'in buna itiraz etmesi üzerine Rusya, Doğu Türkistan denilen Uygur bölgesini Çinlilere yem olarak vermiş. Bunun dışında bugünkü Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan üzerinde ve Kafkasya üzerinde hakimiyet kurmuştur 19. asrın ikinci yarısında. İşte bu devre içinde değerli dinleyiciler, Kaşgar hükümdarı, Doğu Türkistan hükümdarı Yakup Han Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Ve Sultan Abdülaziz zamanında 1861 ve 1876 yılları arasında 15 yıl kadar Doğu Türkistan Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Sultan Aziz namına para bastırılmış ve hutbe okunmuştur. Yani 15 sene Doğu Türkistan bir Osmanlı toprağı olmuştur. Ancak Yakup Han'ın öldürülmesi ve üzerine Çinliler Doğu Türkistan'ı tamamen işgal etmişler. Hanedanı yurt dışına sürmüşler ve Doğu Türkistan devletini, Kaşgar devletini yıkmışlardır. 1876'dan itibaren Çinliler burada işgal devleti kurmuşlar ve buraya yeni ülke manasına Sinkiyang adını vermişlerdir. Sinkiyang kelimesini oradaki Türkler Sincan diye tabir ederler. Ve Türkler de buraya Sincan derler. Ancak oranın yerli halkı bu kelimeden hoşlanmazlar. Çünkü Sincan, Sinkiyang buraya Çinlilerin verdiği isimdir. Ve şurası bir enteresandır ki Osmanlı Devleti'nin gücü buraya kadar ulaşmış. Sultan Aziz buraya Osmanlı Devleti'nin en zor zamanlarında para ve subay yardımında bulunmuştur. Ancak ülkenin uzaklığı, Sultan Abdülaziz gibi idealist bir padişahın darbeyle indirilmesi ve Osmanlı Devleti'ndeki karışıklıklar, arkasından çıkan 93 Harbi, Osmanlı Devleti'nin burayla alakadar olmasına mani olmuştur. Ve bunu fırsat bilen Çinliler burayı işgal etmişler ve Doğu Türkistan tamamen Çinlilerin eline geçmiştir. Bugünkü Özbekistan içindeki tarihi Hive Hanlığı'nda zaman zaman Osmanlı hakimiyeti olmuştur değerli dinleyiciler. Biraz 16. asır sonlarında Osmanlı nüfuzu Hive Hanlığı'na kadar girmiş. Osmanlı askeri yardımları bu ülkeye gönderilmiş ve Hıyve Hanı bir müddet Osmanlı padişahını metbu tanımıştır. Ve Karakalpakistan da bu devrede Osmanlı nüfuzuna girmiştir. Ancak bölgenin uzaklığı ve arada İran gibi hasım bir devletin bulunması Osmanlı Devleti'nin buralarla çok yakından alakadar olmasına mani olmuştur. Değerli dinleyiciler, Hindistan Gazneli Mahmud zamanında fethedilmiş ve Türk hakimiyetine girmişti. Ve bu devreden sonra Hindistan asırlarca, ki bu yaklaşık 8,5 asırdır, hep Müslüman Türklerin hakimiyetinde kalmıştır. Gaznelilerden sonra Timuroğulları buraya hakim olmuşlardır. Ve Timuroğulları da 1858 yılına kadar fiili ve resmi olarak Hindistan'ın hakimi olmuşlardır. Halkının çoğunluğu Türk olmamakla beraber, çok az Türk yaşamakla beraber hanedan hep Türklerden olmuştur. Türkleşmiş Moğollardan olmuştur. Ve bölgede Müslümanlar hakimiyette olmuştur. Sayıca çok olmasalar bile hakimiyet hep Müslümanlarda olmuştur. Bu devre içinde değerli dinleyiciler, Hindistan çok büyük bir kıta olduğu için zaman zaman farklı devletçikler kurulmuş. Bu devletçikler gerek birbirlerine gerek dışarıdan vaki akınlara karşı Osmanlı Devleti'nin yardımını istemiştir. Osmanlı Devleti Umman Denizi kıyılarındaki Türk denizcileri buraya göndermişler. 16. asırdan itibaren Türk denizcileri Hindistan'a, bilhassa Gücerat'a çıkıp burada askeri harekat ve tahkimat yapmışlar. Hindistan bir müddet Osmanlı hakimiyetinde kalmıştır. Ama biraz evvel de dediğimiz gibi uzaklığı ve arada İran gibi hasım bir devletin olması Osmanlı Devleti'nin Hindistan'la çok yakın ilişkiler kurmasına mani olmuştur. Ve maalesef Hindistan İngilizler tarafından işgal edildiği zaman da Osmanlı Devleti buraya bir yardımda bulunamamıştır. Evet, yine enteresan değerli dinleyiciler, Endonezya, Malezya, Singapur havalisinde de Osmanlı hakimiyeti mevzu bahistir. 16. asırda buralarda en geniş halini alan Müslüman Aceh Devleti vardı ki 250 bin nüfuslu bir devletti. Aceh Devleti bu adaların, Malaya Adaları'nın, bu bölgenin en güçlü ve büyük devletiydi ve Müslümanların hakimiyetindeydi. Aceh Devleti Portekiz sömürgecilere karşı Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir. Ve Osmanlı Padişahı buraya hatırı sayılır bir donanma ve askeri yardım göndererek Aceh Devleti'ni tabiyeti altına almıştır. Aceh Devleti padişahı metbu tanımıştır. Osmanlı denizcileri buraya gelmiş, yerleşmişler ve Aceh'i Portekizli ve Hollandalı müstemlekecilere karşı savunmuşlardır. Bu Osmanlı gemicileri buraya yerleşmişler, yerli kızlarla evlenmiş ve birkaç nesil sonra bu nüfus arasında erimişlerdir. Ancak hala kendilerinin bu Türk denizcilerinin soyundan geldiğini bilen ve söyleyen kimseler burada yaşamakta ve o zamanki Osmanlı hakimiyetinin izleri günümüzde de bu bölgelerde yaşamaktadır. Ki bu devlet Kuzey Sumatra, Singapur ve Güneybatı Malezya'yı içine alıyordu. Bugün bu topraklarda Singapur, Madan ve Kuala Lumpur şehirleri vardır. Ki uzun yıllar bu bölge Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra yine mekanların uzaklığı ve Portekiz-Hollanda tehlikesinin kısa bir zaman için ortadan kaybolması üzerine kesilmiş. Osmanlı Devleti artık bu uzak bölgelerle bir daha temas imkanı bulamamıştır. Ve Endonezya, Malezya, Singapur sırasıyla önce Hollandalıların, sonra Portekizlerin, sonra İngilizlerin hakimiyeti altına girmiş ve birer sömürge olmuştur. Evet değerli dinleyiciler, bu hafta da sizlerle Çınaraltı programında Asya'daki Osmanlı hakimiyeti ne kadar sürmüş, nerelere kadar Osmanlı nüfuzu ulaşmış, onların üzerinde durduk. Afrika'ya geçmeden programın süresi bitti. İsterseniz bir başka programda da Osmanlıların Afrika kıtasındaki hakimiyeti üzerinde duralım. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Çınaraltı.